Ayrım 16.
Acele ediyorsun. Babam benim yaşımda aynı hastalıktan öldü. Ben de hazırım. Fakat bu cenabet hastalığın kötü sürprizleri vardır. İnsan sokakta düşer ölür. Başına toplanırlar. Bir serseri de yaklaşır, cepten portföyü çeker. Buna çok sinirlenirim işte. Dalgın gözleriyle kendini ölüm döşeğinde seyrediyormuş gibi otelde kendi yatağımda bir sabah dedi. Birçok krizler daha geçirdi. 5-6 sene ölümü itti. Belki de istediği gibi dün sabah kendi yatağında. Bıraktığı eserlerin en güzeli Evliya-i Cedid'dir. Fakat gençler bu dilden anlamazlar ve onun tadına varamazlar. Anlayanların da bir ayağı çukurda. Öyle münasebetsiz bir devre çattık ki yalnız insanları değil en ölmez eserleri de öldürüyor. Milliyet 1957. Karaca gücenmesin. Şimdi Muammer Karaca'dan geldim. Kahkaha yorgunluğu içindeyim. 4 ay evvel Paris'te Théâtre des Capucines'de 2 sene fasılasız oynayan Isabelle et le Pelican piyesini seyrettiğim günden beri ilk defa tiyatroya gidebildim ve ilk defa bu kadar güldüm. Muammer Karaca programının ön sözünde tiyatrosunun ciddiye alınmasına ve sanatla ilgisi olup olmadığının konuşulmasına güceneceğini ilan ediyor. Fena değil, günlüyor işte gibi hislerini saklayan kibirli burjuva hükümlerini en büyük iltifat saydığını söylüyor. Böylece tenkit hürriyetine zeki tevazuunun zincirlerini vuran Karaca'yı incitmek bahasına da olsa doğruyu söyleyeceğim. Piyes, modası geçmiş Fransız vaudeville tipindedir. 40 sene evvelki Paris'i kahkahalarla güldüren bir eserden bizim dilimize ve hayatımıza ustalıkla aktarılmıştır. Fena değil, evet. Fakat insanı beyne, gırtlağa ve dalağa kan hücum ettirecek kadar, hayatını tehlikeye koyduracak kadar güldürüyor. Bu sürekli kahkahaların 4 kaynağı var. 1. Piyesin Labiş'ten Feydo'ya ve modern vodvilcilere kadar Fransız zekasına has entrikaları. 2. Sözsüz bile oynansa komik durumlar. 3. Hemen her cümleye bir tane isabet edecek kadar zengin, bir kısmı beylik ve çoğu orijinal nükteler. 4. Karaca'nın ve bütün arkadaşlarının derece derece harikulade temsil kabiliyetleri. Paris'teki meslektaşlarından aşağı kalmayacak derecede. Bence yalnız bu son ikisi aynı sevimli neticeyi elde etmek için bol bol kafi. Nitekim yalnız konuşmadan ibaret sahneler vakanın en gergin komik anlarının yaşandığı sahnelerden fazla veya hiç değilse o kadar güldürüyor. Hatta Muammer Karaca ve arkadaşları hiçbir vakaya bağlı olmadan sadece günlük hadiseler üzerinde konuşsalar bu mesut tesirleri elde edebilirler. Entrikaya yanlışlıklardan doğan tesadüflere ve tuhaf sürprizlere taklide o kadar lüzum yok. Fakat bizde hep böylesi geçiyorsa ve komedi zevkimiz Paris'in 1850-1920'sinden bu yana hiç tekamül etmemişse haklıdırlar. Seyirciyi benden daha iyi tanıdıklarına inanabilirim. Tekrar edeyim, bu çeşit komedide hatta bana kalırsa en yeni nevilerde de Muammer Karaca ve arkadaşları dünyanın birinci sınıf trupları arasında yer alabilirler. Bu hükmü Paris'te son defa seyrettiğim çok sevilmiş bir komedinin taze intibalarıyla bir saat evvel seyrettiğim piyesin hatırasını kolayca yan yana getirerek içine hayal ve mübalağa karışmayan ciddi bir mukayese üzerine veriyorum. Evet, ciddi. Karaca gücenmesin. Ne yapayım? Ben dramatik bir tipim. Bundan daha az ciddi konuşamam. Muammer büyük bir komedi sanatkarıdır. Ne daha küçük olmak onun elinde, ne de daha hafif olmak benim elimdedir. Milliyet 1957. Süleyman Nazif'in 30. ölüm yıl dönümü. Yarın Süleyman Nazif'in 30. ölüm yıl dönümüdür. Gençlerimize bu isim hakkında bildikleri sorulsa anket neticesinin şöyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Birçokları Süleyman Nazif adını duymamışlardır. Duyanlar arasında onun mesleğini bilmeyenler çoktur. Bilenler arasında hiçbir kitabını ve makalesini okumamış olanlar daha çoktur. Kitabını veya makalelerini okumuş olanlar arasında okuduğunu tas tamam anlayan da pek az müstesnalarıyla hiç yoktur. O halde Süleyman Nazif, bütün büyük Osmanlı şair ve nasirleri gibi Osmanlıca ile beraber ölmüştür veya öldürülmüştür. Fakat bu memleket vefalı insandan yana tamamıyla yoksul değildir. Hilmi Yücebaş, ölümünün 30. yılı vesilesiyle Süleyman Nazif'ten Hatıralar adında bir kitap çıkardı. Bu eserde Nazif'in hayatı, şahsiyeti, kitapları, esprileri ve ölümünden sonra yazılanlar eksiksiz denecek derecede dikkatli bir araştırma ile toplu hale getirilmiştir. Rahmetli İbrahim Alaaddin'in söylediği gibi Namık Kemal nasıl bir vatan şairi ise Süleyman Nazif de bir vatan nasiridir. Kalemini bir süngü gibi hep memleket müdafasında kullanmıştır. Süleyman Nazif, Hadisat adındaki gazetesinde Fransız işgal kuvvetlerinin komutanı Mahmut Fransız generalinin bir Fatih gururuyla İstanbul'a girdiği gün Kara Gün serlevhalı meşhur yazısını yazmıştı. O vakit ben Hadisat'ta onun yanında çalışıyordum. Bu yazının ona neler kaybettirdiğini ve memlekete neler kazandırdığını yakından bilirim. Darülfünun'un konferans salonunda ve Fransız Büyükelçisi'nin karşısında okuduğu hitabede bize milli mücadeleyi kazandıran en büyük ruh taarruzlarından biriydi. Ölümü üzerine çıkan bir fıkramda yazdığım gibi bu hitabeyi Darülfünun'da Nazif'in ağzından dinlememiş olanların ona dair edinebilecekleri fikir Vezüv Yanardağ'ını kartpostaldan başka yerde görmeyenlerin intibandan fazla olamaz. Şu anda vaktim ve bu sütunda yerim çok dar olduğu için Nazif hakkındaki toplu görüşümü yine o fıkramdan aldığım şu satırlarla bitireyim. Eğer Türk şair ve nasirleri arasındaki ruh garabetine göre zürriyet grupları ayırmak caizse, rahmetli Süleyman Nazif'i hayranı olduğu ve hakkında bir de monografi yazdı Fuzuli'nin değil, Nef'inin şeceresine kaydetmek doğru olur. Batarya ile Ateş muharriri Fuzuli'nin aşkından ziyade Nef'inin kinine varistir. Bu miras, onun çatılmış süngüleri andıran dik ve kalın kaşlarının altındaki tehlikeli bölgede, nöbet bekleyen simsiyah gözlerinin yırtıcı bakışlarında, gülüşlerinin arasına gizlenen öfkeyi tabiatın diliyle ifşa eden sivri uzun dişlerinde, sözünün ve yazısının kezzap gibi keskin üslubunda müşterek bir ifade haline gelmişti. Bu kaş, bu göz, bu diş, bu ses, bu söz ve bu yazı uzviyetle ruh arasındaki farkları unutturacak kadar birbirine karışır ve yakışırdı. Milliyet 1957. Tevfik İleri. Bu memleketi felakete sürükleyenlerin hepsi gevşek, felaketten kurtaranların hepsi de sıkı devlet adamları olmuştur. Gevşek hariciye, gevşek ekonomi, gevşek marif. Sıkı adamını buluncaya kadar milli enerjinin temsilciden mahrum kalmak yüzünden dağılması tehlikesine kadar varan buhranlar içinde kalmıştır. Tevfik İleri'nin beni ona bağlayan iki büyük vasfından biri, kararlarına icrada tereddütsüz ve dinamik oluşu, daha az mühim olmayan ikincisi de tam ölçüde milli adam oluşudur. Devletin yüksek kademelerinde bilhassa hükümet içinde zeka ve bilgilerine rağmen bu iki vasıftan mahrum olanlar varsa, tarihimizin büyük enerji hamleleri bekleyen bu dönüm anında hemen istifa dirayetini göstermeleri beklenir. Tevfik İleri'nin marif vekilliğine yeniden gelişi, bende ne zamandır tatmine muhtaç bir adalet hissini de duyurdu. Bu büyük vatanperver, solcu gazetelerin iftirasına uğramıştır. Moskova Radyosu gibi bütün dindarları mürteci, bütün milliyetçileri faşist diye damgalayan bu gazeteler, Tevfik İleri'yi düşürünceye kadar onun aleyhine iftira kampanyaları açmışlardı. Bir tanesini ben bizzat müşahede ettim. Bundan evvelki Marif Şurası'nda oğluna din dersleri verildiği için vekaleti dava eden bir profesörümüz din öğretimi aleyhinde konuşmuştu. Fakat başka memleketlerdeki din öğretimine dair kanun ve müfredat programı halinde vesikalar yüzüne çarpılmaya başlayınca profesör şuranın kısık ve terbiyeli kahkahaları arasında salondan kaçıp gitti. O günün akşamı ben Ankara Palas'ta dostum Nadir Nadi'ye ertesi gün Cumhuriyet'in bu hadiseyi tam aksi şekilde halka bildireceğini söyledim. İnanmadı. Fakat ertesi günkü Cumhuriyet gelince gözleriyle gördü. Büyük serlevhalarla Tevfik İleri'nin beyanatını Şura'nın fena karşıladığı, profesörü alkışlara boğduğu haber veriliyordu. Halbuki salondan kaçan profesörden sonra konuşan hatiplerin sonunda kürsüye gelen Tevfik İleri'nin beyanatı tezahürat derecesinde şiddetli alkışlanmıştı. Bunu Şura'daki arkadaşların hepsi bilirler. Tevfik İleri'yi bütün kalbimle tebrik ederken iç ve dış milli davalarımızda hükümetin dinamizmini destekleyici ve artırıcı hamlelerin adamı olmasını beklerim. Milliyet 1957. Nurullah Ataç. Ölümünden bir gün evvel ağır ve ümitsiz hasta olduğunu Agah Sırrı Levent'ten öğrendiğim andan beri Nurullah'a ait hatıraların muhasara çemberi ortasında içime saplanan derin keder anları yaşıyorum. Onu 37 senedir tanırdım. Baş başa sabahlara kadar ruh kaynaşmaları içinde geçmiş gecelerimiz, şarkı ve şiir halinde kalplerimiz arasındaki yakınlığı ikimize de hissettirmiş sohbetlerimiz olmuştur. Gazetelerde uzun tartışmalarımız olmuştur. Anlaşamayacağımıza karar verdiren fikir çatışmalarımız olmuştur. Fakat aramızda hiçbir gün kavga ve dargınlık olmamıştır. Olmamıştır çünkü ben onun sistematik fikirlerden ziyade fanteziler içinde yaşayan oynak bir zekası olduğuna, paradoksa bayıldığına, başkalarına tesir yapmak için hani şu %100 öz Türkçe yazmak veya cümlelere takla attırmak gibi taşkınlıklar ve aykırılıklar aradığına inanmışımdır. Mizacını bildiğim için onunla esaslı ve ciddi hiçbir mesele konuşulamayacağına karar verdiğim tarihten beri kendisiyle şakalaşmayı ve gülüşmeyi münakaşaya daima tercih etmişimdir. Nurullah bu fantezileri ve herkesi güldüren ters düşünceler içinde eğer onları ciddiye almazsanız dünyanın en tatlı adamlarından biriydi. Sıkıntılı ruhu herhangi bir fikir meselesinde onu derinleşmek sabrından mahrum eder, konuşmalarında mevzudan mevzuha, hatıradan hatıraya, hikayeden hikayeye sürüklerdi. Daima sinirli, renkli ve değişik, biraz tutuk fakat süratli bir konuşması vardı. Beni merdivende veya koridorda yakalayıp damdan düşercesine son duyduğu bir nükte veya hikayeyi anlattığı çok olmuştur. Osmanlıcayı ve Fransızcayı en iyi bilenlerimizdendi. Divan şiirine samimi hayrandı. Fransız edebiyatında Cocteau neslini müdafaa ettiğim zaman çıkan münakaşada Haşim'le beraber bana hücum edenler arasında Nurullah da vardı. Yine bana karşı Cahil Sıtkı'yı ve Fazıl Hüsnü'yü de önceleri inkar etti. Sonra değişti. Şiirin hayranı olduğu için ikide bir kanaat değiştirmeyi ruh esnekliğinin bir şartı sanıyordu. Mizacı da böyle düşünmesine uygundu, oynaktı. Zavallı Nurullah'ın son yıllardaki anlaşılmaz diline ve çarpık cümlelerine göre onun hakkında zalim hükümler verenler arasında bulunmak istemem. Bu kararsız ve sevimli dostu ikili bir değiştirdiği herhangi bir fikrin içinde aramak ve ona sistematik ve ciddi bir düşünce adamı imiş gibi bakmak hatadır. Nurullah'ın ısrarları değil, birdenbire kendi düşüncesinin aksi istikametine sıçrayışlara sevimliydi. Bazı konferanslarında halkın bu oynaklığa kahkahalarla güldüğünü gördüm. Bir zamanlar Türkçenin çok zayıf, Latinceye ve Grekçeye ve yabancı dillere muhtaç olduğunu iddia ettiği için benimle münakaşaya tutuşan Nurullah, en sonunda katıksız, %100 kendi kendisi olan acayip bir Türkçe müdafasına girişti. Fakat evvelki dil kurultayında mekteplerde Latince ve Grekçe okutulsaydı ben bu dillerin dilimize karışmasına taraftar olurdum deyince bütün dinleyicilerin "O yapma Nurullah" gibi sesler çıkardıklarını duyanlar gülmüşlerdi. Öyleydi ve dikkati böyle kendisine çekerdi. Bunun için cidden ilham alan Kezban'a mektuplar müstesna, esaslı hiçbir eser bırakmamıştır. Makalelerinden devşirme birkaç cep kitabı vardır. Fakat tercümeleri arasında örnek olmaya layık birkaçı onun Milli Kütüphanemize en değerli hediyeleridir. Şiire heves edenlerle yakından meşgul olması edebiyatımıza istikamet verecek hiçbir prensip şuuru kazandırmamakla beraber gençleri teşvik bakımından çok faydalı olmuştur. Yeri belki uzun müddet boş kalacaktır. Ona inanmadığı Allah'tan rahmet ve hakkında çok saygısız konuştuğu peygamberimizden şefaat dilerim. Milliyet 1957. Ölüm ve Hakikat. Başı herhalde yaşından daha küçük bir delikanlı, bana gönderdiği bir mektupta dürüstlük ve terbiye hudutlarını aşan cümlelerden sonra Nurullah Ataç'ın ölümü üzerine yazdıklarım için şöyle diyor. Ölmüş bir adamın arkasından alay eder bir dille makale yazmanız, nasıl olsa cevap veremeyeceği için rahat rahat yazmışsınız, hele sonunda onun ölümünü fırsat bilip şahsi kininizin normal olduğunu göstermek için tanımadığı Allah'tan ve peygamberden den vurmanız ne insanlık ne Müslümanlık ve ne de hiçbir şeyle kabili kıyas edilemeyecek derecede yüz kızartıcı bir vaziyet. Nurullah için yazdıklarımın hepsi onun sağlığında ve gazete sayfalarında münakaşasını yaptığımız fikir ayrılıklarının tekrarıdır. Düşüncelerindeki sebatsızlığı da dahil olmak üzere onun sağlığında yazdıklarımı hülasa ettim. Nurullah'ın ölümü benim ona ait fikirlerimi değiştiremezdi. Ben ölseydim o da benim hakkımdaki düşüncelerini değiştirmeyecekti. Ölüm denkide mani değildir. Ataç'ın beğendiğim taraflarını, ona karşı duyduğum his yakınlığını ve ölümünden sonraki derin kederimi o yazımda açıkça ifade ettim. Ona ait düşüncelerimi gizlemek hem onun hatırasına hem de kendime karşı samimiyetsizlik olurdu. Nurullah Ataç dinsiz olduğunu, Allah'a inanmadığını Cumhuriyet'in bir anketine verdiği cevapta ilan etmiştir. Herkes bilir ki bu mevzuda pervasızdı ve din uhlular için saygılı konuşmazdı. Allah taksiratını affetsin. Bu dua Müslümanca ve insancadır. Herkes için sağlığında ne söylemiş ve yazmışsam öldükten sonra da onu tekrarlayacağım. Ölüm tenkidi sustursaydı edebiyat tarihi olmazdı. Nurullah bunu anlayacak kadar zeki bir dosttu. Başta Abdülhak Hamit ve Mehmet Akif birçok edebiyatçılarımızın ölümünden sonra onların aleyhinde bütün düşündüklerini yazmıştır. Dirilere ve ölülere dalkavukluk etmek ondan uzaktı. Kendisiyle birleştiğimiz noktalardan biri de budur. Milliyet 1957. Üç okuyucuma cevap. Dün Nurullah Ataç için yazdığım ilk fıkra üzerine 3 mektup daha aldım. Üçü de rahmetli arkadaşın düşünce tarzı ve bazı fikirleri hakkındaki tenkit hükümlerimden şikayetçi. Çünkü dostumuz ölmüştür. Şimdi Nurullah Ataç'ın 16 Ocak 1937'de Süleyman Nazif'in ölüm yıl dönümü üzerine son postada yazdığını buraya aynen alıyorum. Yıllardan beri Süleyman Nazif, Cenab-ı Şahabettin ve emsali muharrirlerin rastıklı, düzgünlüğü, içi bomboş yazıları yerine Asar-ı Bakiye, riyaziyeci Salih Zeki merhumun bir eseri gösterilseydi, bugün Türk edebiyatı hayli ilerlemiş olurdu. Hiç olmazsa genç edebiyatçılarımız sözü tüpedüzünden başka bir edebiyatça söylemek diye bir şey olmayacağını, süsün boşluğa bir kıymet vermeyeceğini anlarlardı. Nurullah yalnız Süleyman Nazif ve Cenab-ı Şahabettin'in değil, Abdülhak Hamit'in ve Mehmet Akif'in de başkalarının da ölümlerinden sonra onlara karşı en küçük takdir, sevgi, merhamet belirtisi taşımayan ve yukarıdaki gibi çok haksız ve ağır tenkit hükümleri yağdıran makaleler yazmıştır. Sağ olsaydı tüpedüz yazının edebiyat olduğunu iddia eden Ataç'a, aynı yazısında rastıklı, düzgünlü, içi bomboş gibi istiareleri niçin kullandığı sorulabilirdi. Alelade ticaret mektubu ile edebiyat arasındaki fark da sorulabilirdi. Fakat rahmetlinin ifratları malumdu. Kendisinden bahsettirmek için aradığı fırsat, haksızlıklarına mükafat olarak ona verilemezdi. Fakat o tarihte çıkan Marmara adındaki edebiyat mecmuası, Ocak 1937, onun yukarıya aldığım yazısına şu cevabı neşretmişti. Dirilerden ziyade artık kendilerini müdafaa vaziyetinde bulunmayan ölülere dil uzatmayı maslahata daha muvaffuk gören Amurullah Ataç'a bundan böyle milletin büyük tanıdığı ölülerden bahsederken yarının nefretini celbetmemek için dilini ve kalemini teenni ile kullanması lüzumunu hatırlatırız. Bu cevapta da birkaç okuyucumun bana karşı yaptığı hatanın aynı vardır. Evvela ölüm hiç kimsenin kusurları üzerine çekilmiş siyah bir yorgan değildir. Denkide mani olmak şöyle dursun vesiledir. Ben öldükten sonra da bu sözümün hatırlanması ve benim hakkımda da hiçbir tenkitten kaçınılmaması ruhumu şad eder. Ölülerin müdafaadan mahrum oldukları da doğru değildir. Onlar gibi düşünenler sağdırlar ve onları müdafaa edebilirler. Nitekim Marmara Mecmuası'nın Nazif ve Cenab-ı müdafaa eden yazısı yalnız orada intişar etmekle kalmamış, 20 sene sonra Hilmi Yücebaş'ın Süleyman Nazif'ten Hatıralar adlı kitabına da alınmıştır. Bir insanı sevmek, onun gibi düşünmek değildir. Nurullah'ı sevenlerden hangisi onun çirkin ve uydurma Türkçesiyle yazmaya razı olmuştur? Atatürk'ü bu çetrefil ve kekremsi Türkçede ısrar etmemiş, güneş dil teorisiyle bütün yabancı kelimelerin Türkçe olduğunu ileri sürerek birinci iddiasından geri dönmüştü. Çünkü dil meram anlatmak içindir. Anlaşılmayan bir dil, dil değildir ki Türkçe olsun. Böyle aykırılıkların devrimcilikle ilişiği olmadığı gibi hiç kimsenin Atatürk'ten fazla Atatürkçü olmaya da hakkı yoktur. Ben her ölen insanın sırma saçlı ve badem gözlü olduğunu söyleyecek kadar halkın maskarası olamam. Nurullah'ın da biz yaştakiler gibi saçları rengini, gözleri biçimini kaybetmişti. Fakat yine de onu severdik ve seviyoruz. Milliyet 1957. Bir adama dair hakikatler. Bu sefer de Nurullah Ataç aleyhine mektuplar yağıyor. Milli bir kin ve nefret epidemisi halini almak istidadını gösteren bu galeyanın sebebi, bir sabah gazetesinde Ulus'un eski yazarlarından ve Nurullah'la yakından teması olan Çetin Altan'ın makalesidir. Oradan şu satırları alıyorum. Kendisini, Nurullah'ı, Namık Zeki ile meşhur maliyecimiz tanıştırdığım günü hatırlıyorum. Namık Zeki'nin hal ve tavrından Müslüman bir zat olduğu belli olduğu için Nurullah lafı hemen dinden açtı. Ben hem Müslüman değilim hem de Müslüman olanlara düşmanım diyordu.